Sayfa 41. İşte Binbir Gece Masalları burada başlıyor. 1. Gece. Tacir ile İfrit'in Öyküsü. Şehrazat söze başlayarak şunları anlatmış. Ey bahtı güzel şahım! Vaktiyle tacirler içinde pek çok serveti ve tüm ülkelerde ticari ilişkileri olan bir tacir varmış. Bir gün atına atlayıp işinin gerektirdiği bir yere gitmek üzere yola çıkmış. Sıcak pek fazla olduğundan bir ağacın altında oturmuş. Elini azık torbasına sokarak oradan birkaç lokmalık yemek ve hurma çıkarmış. Hurmaları yiyip bitirince çekirdeklerini ileriye fırlatmış. Ama birdenbire önünde uzun boylu bir ifrit belirmiş ve kılıcını sıyırarak tacire yaklaşmış ve haykırmış. "Ayağa kalk, çocuğumu öldürdüğün gibi ben de seni öldüreceğim," demiş. Tacir ona, "Ben senin çocuğunu nasıl öldürebilirim?" diye sorunca ifrit, "Hurmaları yiyince çekirdeklerini fırlattın. Çekirdekler oğlumun göğsüne çarptı. Onu yaraladı ve hemen oracıkta öldü," demiş. Bunun üzerine tacir ifrite, "Bil ki ey yüce ifrit, ben inanç sahibi bir insanım. Yalan nedir bilmem ve de çok zenginimdir. Çocuklarım ve bir de eşim var. Sonra evimde bana emanet edilmiş mallar bulunuyor. Bana izin ver, evime gidip ben de hakkı olanların hesaplarını göreyim. Bunları tamamlayınca yıl sonunda sana geri dönerim. İşte sana işim bitince döneceğimi vaat ve yemin ediyorum. O zaman bana istediğini yapabilirsin. Allah bu söylediklerimin tanığıdır," demiş. Ecinli ona güvenmiş ve tacirin ayrılmasına izin vermiş. Tacir ülkesine geri dönmüş. Tüm bağlantılarından kurtulmuş, herkese hak ettiğini vermiş. Sonra da karısına ve çocuklarına başına gelenleri anlatmış. Ana babası, karısı ve çocukları hepsi birden ağlamaya başlamışlar. Sonra da tacir vasiyetnamesini hazırlamış. O yılın sonuna kadar yakınlarıyla birlikte yaşamış. Bu sürenin sonunda yola çıkmaya karar vermiş. Kefenini koltuğunun altına sıkıştırarak yakınlarına, komşularına veda etmiş. Burnunun dikine yola koyulmuş. O zaman yakınları ona ağlayıp çırpınmış, matem haykırışları koparmışlar. Tacire gelince yoluna devam etmiş ve söz konusu olan bahçeye girmiş. O gün yeni yılın ilk günüymüş. Oturup kötü bahtına ağlarken yanında boynu zincirli bir ceylan sürükleyerek bir şeyh çıka gelmiş. Taciri selamlamış ve ona mutlu bir yaşam diledikten sonra ''Ecinlilerin barındığı bu yerde tek başına oturmanın sebebi nedir?'' diye sormuş. Bunun üzerine tacir, ifritle olan serüvenini ve burada oturmasının nedenini ona anlatmış. Ceylanın sahibi şeyh buna çok şaşırmış ve ''Vallahi senin inancın büyük bir inançmış. Öykün de öylesine olağanüstü ki, iğneyle gözün iç köşesine yazılsa, düşünceye saygı duyanlar için üzerinde durulmaya değer bir konu olurdu.'' demiş. Sonra onun yanına oturup ''Vallahi ey kardeşim, ifritle serüveninin sonunu görmedikçe yanından ayrılmayacağım.'' demiş ve gerçekten oturup onunla konuşmaya başlamış ve onu derin bir üzüntüye ve fırtınalı düşüncelere kapılarak korku ve dehşetten bayılacak gibi görmüş. Ceylanın sahibi onunla oturup dururken birdenbire siyah renkli iki tazıyla ikinci bir şeyh çıka gelmiş. Yaklaşıp ikisine de selamlamış ve onlara ''Ecinli uğrağı olan bu yerde ne yaptıklarını?'' sormuş. Bunun üzerine ona öyküyü baştan sona anlatmışlar. Ancak o da yanlarına henüz oturmuşken yedeğinde doğru renkte bir katır bulunan üçüncü bir şeyh onlara doğru gelmiş. Selam verip bu yerde oturmalarının nedenini sormuş. Onlar da başından sonuna kadar öyküyü anlatmışlar. Ama anlatılanı burada tekrarlamanın hiç yararı yok. Tam o sırada bir toz çevrintisi yükselmiş ve çayırın ortasına doğru şiddetli bir fırtına esmiş. Sonra toz dağılmış ve elinde iyice bilenmiş bir kılıçla söz konusu olan ecinli ortaya çıkmış. Gözleri kıvılcım saçarak onlara yaklaşmış ve aralarından taciri çekip alarak ona gel demiş. Gel ki sen benim yaşantımın soluğu, yüreğimin ateşi, çocuğumu nasıl öldürdüysen ben de seni öylesine öldüreyim. Bunun üzerine tacir ağlayıp yakınmaya başlamış. Üç şeyh de onunla birlikte ağlayıp inlemeye ve hıçkırmaya başlamışlar. Ceylanın sahibi ilk şeyh sonunda yüreklenerek ecinlinin ellerine sarılmış. ''Ey ecinli, ey ecinli padişahlarının başı ve başlarının tacı, sana bu ceylanla olan serüvenimi anlatır ve sen bundan etkilenirsen karşılığında beni bu tacirin kanının üçte birini bağışlayarak ödüllendirir misin?'' diye sormuş. Ecinli, Evet, hiç kuşkun olmasın Sayın Şeyh. Bana öyküyü anlatır, ben de onu olağanüstü bulursam, tacirin kanının üçte birini bağışlarım demiş. Birinci Şeyh'in öyküsü. Birinci Şeyh şunları anlatmış. Bil ki ey yüce ifrit, şu gördüğün ceylan benim amcamın kızıydı. Örtmece, edebi kelam, öfemizm yoluyla Araplar karıları için çoğunlukla amcamın kızı, aynı şekilde kayınpeder için amca derler. Ve benim etim kanım gibiydi. Onunla daha pek gençken evlendim ve birlikte 30 yıl yaşadık. Allah ondan çocuk sahibi olmamı istemedi. Bunun üzerine bir cariye edindim. Allah'ın lütfuyla bana dolunay kadar güzel bir oğlan çocuğu doğurdu. Hoş gözleri, birleşik kaşları ve kusursuz bir yapısı vardı. Yavaş yavaş 15 yaşında bir delikanlı oluncaya kadar büyüdü. O sırada önemli bir iş için uzak bir kente gitmek zorunda kaldım. Amcamın kızı, şurada gördüğünüz Ceylan, çocukluğundan beri büyücülüğe ve sihir sanatına kendini kaptırmış imiş. Sihirbazlık bilgisiyle oğlumuzu buzağıya, annesi olan cariyeyi de ineğe dönüştürmüş. Sonra da bunları çobanımızın bakımına terk etmiş. Ben uzun bir süre geçtikten sonra geziden döndüm. Oğlumdan ve annesinden haber sordum. Amcamın kızı bana, "Cariye öldü, oğlun kaçtı, nereye gittiğini bilmiyorum," dedi. Bütün bir yılı yüreğimin acısıyla gözüm yaşlı geçirdim. O yılın kurban bayramı gelince çobandan bana semiz bir inek ayırmasını söyledim. Bana iyice semiz bir inek getirdi. Ama bu şu ceylanın büyülediği cariyemdi. Yenlerimi kıvırdım, giysimin eteklerini topladım ve bıçak elde ineği kurban etmeye hazırlandım. Birdenbire bu inek inlemeye ve alabildiğine gözyaşları dökmeye başladı. Bunu görünce duraksadım. Onu kurban etmesini çobandan istedim. İsteğimi yerine getirdi. Sonra da derisini yüzdü. Ama onda ne et ne de yağ bulduk. Sadece deri ve kemikten oluşmuştu. O vakit bunu kurban ettiğime pişman oldum. Ama pişmanlık neyime yarayacaktı? Bunun üzerine onu çobana verdim. Dedim ki, bana iyice yağlanmış bir buzağı getir. O da bana büyüyle buzağı haline getirilmiş oğlumu getirdi. Bu buzağı beni görünce ipini kopardı, bana doğru koştu. Ayaklarımın ucunda iniltilerle, gözyaşlarıyla yuvarlandı. Ona acıdım. Çobana, bana bir inek getir, bunu bırak dedim. Anlatının bu noktasında Şehrazat sabahın belirdiğini görmüş. Verilen izinden daha fazla yararlanmadan yavaşça susmuş. Bunun üzerine kız kardeşi Dünyazat, ''Ablacığım, anlattıkların ne kadar tatlı ve zarif ve zevki nasıl okşuyor bilsen.'' demiş. Şehrazat, ''Ama bunlar, eğer hükümdarımız beni bağışlar ve hala hayatta olursam, yarın akşam ikinize anlatacaklarımın yanında hiç kalır.'' diye yanıt vermiş. Şah da kendi kendine, ''Vallahi öyküsünün sonunu dinlemeden onu öldürmeyeceğim.'' demiş. Sonra Şah Şehriyar ve Şehrazat, gecenin geri kalan bölümünü birbirlerinin kollarında geçirmişler. Bunu izleyerek Şah, adalet dağıtmak üzere divana başkanlık etmeye gitmiş. Orada vezirin, kolunun altında öldüğüne inandığı kızı için hazırladığı kefenle gelmiş bulunduğunu görmüş. Ancak Şah ona bu konuda hiçbir şey söylememiş ve adalet dağıtmaya devam etmiş ve kimilerini yeni görevlere atarken, kimilerini de işten el çektirmiş ve bu gün sonuna kadar sürmüş. Vezirse vesveseliymiş, şaşkınlığının sınırlarına ulaşmış. Divan dağılınca Şah Şehriyar sarayına dönmüş. İkinci gece gelince. Dünyazat ablası Şehrazat'a, ''Ablacığım senden rica ediyorum, tacir ile Ecinli öyküsünün sonunu anlat.'' demiş. Şehrazat da, ''Tüm kalbimle ve gereken saygıyla, ancak Şah yine bana izin verirse.'' diyerek yanıt vermiş. Şah ona, ''Konuşabilirsin.'' deyince söze başlamış. ''Ey bahtı yüce Şah! Ey adaletli hükümdar, tacir buzağının ağladığını görünce yüreği acımayla dolmuş ve çobana, ''Bu buzağıyı sürüye kat.'' demiş. Ecinli bu garip öyküye çok şaşırmış. Sonra ceylanın sahibi şeyh sözünü sürdürmüş. ''Ey Ecinli, şahların efendisi, bütün bunlar olup biterken amcamın kızı orada durup bakıyor ve bu buzağı kurban edilmeliydi çünkü tam yağlanmış.'' diyordu. Ama ben acıdığımdan ötürü karar veremiyordum. Çobana onu götürmesini söyledim. O da buzağıyı alıp gitti. İkinci gün otururken çoban yanıma geldi ve bana, ''Efendim size sevineceğiniz bir şey söyleyeceğim ama ödülümü isterim.'' dedi. Ona, Kuşkun olmasın diye yanıt verdim. Çoban, ey ünlü tacir diye sözünü sürdürdü. Benim büyücü olan bir kızım var. Büyü yapmayı yanımızda yaşayan yaşlı bir kadından öğrendi. Dün bana verdiğiniz buzağıyla birlikte kızımın yanına gittim. Kızım onu görür görmez başını tül yazmayla örttü ve gülmeye ve sonra da ağlamaya başladı. Ve de bana, baba, benim değerim senin gözünde bu denli düşük mü ki benim yanıma yabancı erkeklerin girmesine izin veriyorsun, dedi. Ona, hani nerede bu yabancılar, dedim. Sonra neden ilkin güldün sonra da ağladın, diye sordum. Bana, yanındaki bu buzağı Efendimiz tacirin oğludur ama büyülenmiş. Onu öz anası ile birlikte böyle büyüleyen de üvey anasıdır. Kendisini buzağı kılığında görünce dayanamayıp güldüm. Ve de ağlıyorsam nedeni buzağının annesinin babası tarafından kurban edilmesindendir, dedi. Kızımın bu sözlerini duyunca çok şaşırdım. Sonra size haber getirmek için sabahın gelişini sabırsızlıkla bekledim. Şeyh sözünü ey kudretli ecinli diye sürdürmüş. Çobanın bu sözlerini duyunca onun ile birlikte acele evden çıktım. Şarap içmeden sarhoş olmuş gibiydim. Çocuğumu görmek düşüncesi, mutluluğu ve neşesi o denli yoğundu. Çobanın evine ulaşınca genç kız bana hoş geldin dedi ve elimi öptü. Sonra buzağı yanıma geldi ve ayaklarımın önünde yuvarlandı. Çobanın kızına bu buzağı hakkında anlattıkların doğru mu diye sordum. Kız da evet kuşkusuz efendim, bu senin oğlun, yüreğinin alevidir, dedi. Ona ey nazik ve yardımsever genç kız, dedim. Oğlumu kurtarırsan sana babanın elinin altındaki tüm mal ve hayvanları veririm. Bu sözlerime güldü ve bana, efendim bu vereceklerini ancak iki koşulla kabul edebilirim, dedi. İlki oğlunla evlenirsem ve ikincisi de istediğimi büyüleyip hapsetmeme izin verirsen. Yoksa karının hayınlıklarına karşı koymanın sonucunu alamam. Çobanın kızının sözlerini duyunca ey kudretli ecinli, ona olur dedim. Ve dediğim gibi babanın elinin altında bulunan zenginlikler de senin olacak. Amcamın kızına gelince onun yaşamını istediğin gibi ele alabilirsin, dedim. Bu sözlerimi duyunca kız eline bir bakır leğen aldı. Onu suyla doldurdu ve su üstüne büyülü sözcükler okudu. Sonra bunu, eğer Allah seni buzağı yarattıysa eşkalini değiştirmeden buzağı olarak kal. Ama büyülenmişsen yüce Tanrı'nın izniyle ilk yaratıldığın hale dön, diyerek buzağının yüzüne serpti. Bunu söyler söylemez buzağı kıpırdamaya ve silkinmeye başladı ve yeniden insan kılığına döndü. Ona Allah'a şükürler olsun, dedim. Söyle bana, amcamın kızı sana ve anana ne yaptı? Ve o da bana başlarına ne geldiyse hepsini anlattı. Bunun üzerine oğlum, dedim, bahta hükmeden Allah senin kurtulman ve haklarını elde etmen için birini görevlendirmiş. Bundan sonra ey iyi yürekli ecinli, oğlumu çobanın kızıyla evlendirdim. O da büyücülük bilgisiyle amcamın kızını büyüledi. Onu şurada gördüğünüz ceylan kılığına soktu. Ve ben buralardan geçerken şu taciri gördüm. Ne yaptığını sordum. Ondan başına geleni öğrendim. Başına daha neler gelebileceğini merak ederek birlikte bekledim. Benim öyküm bu kadar, demiş. Bunu duyan ecinli, bu öykü yeterince şaşırtıcı. İstenen kanın üçte birini bağışladım, diyerek haykırmış. O anda iki tazının sahibi ikinci şeyh ilerlemiş ve demiş ki, İkinci şeyhin öyküsü. Bil ki ey ecinli şahların efendisi, bu iki köpek benim kardeşlerimdi. Babamız ölünce bize miras olarak 3000 dinar bıraktı. Ben hisseme düşenle alışverişe koyulduğum bir dükkan açtım. Kardeşlerimden biri ticaret yapmak üzere geziye çıktı. Kervanlara katılarak bir sene kadar bizden uzakta kaldı. Döndüğü zaman elinde avucunda hiçbir şey kalmamıştı. Ona dedim ki, kardeşim, ben bu geziye çıkmamanı salık vermiştim sana. Ağlamaya başladı ve kardeşim, dedi, kudretli ve yüce olan Tanrı bunun böyle olmasını istedi. Artık sözlerin bana hiçbir yararı yok. Çünkü hiçbir varlığım kalmadı. Bunun üzerine onu dükkana götürdüm. Sonra da hamama gittik. Onu en iyi cinsten bir esvapla donattım. Sonra da oturup birlikte yemek yedik. Ona, kardeşim, sana kazancımın geçen yıldan bu yıla hesabını çıkarayım ve sermayeye dokunmaksızın bu kazancı seninle paylaşalım, dedim. Hesaplanınca o yıl 1000 dinar kâr sağladığımı gördüm. Kudretli ve yüce Tanrı'ya hamd ettim. En yoğun neşeyle keyiflendim. Sonra kazancı iki eşit parçaya bölerek kardeşimle paylaştım. Ama kardeşlerim yeniden ayrılmayı kararlaştırdılar. Benim de onlarla birlikte gitmemi istiyorlardı. Ancak ben bunu asla kabul etmedim ve onlara, Geziye çıkmakla sanki ne kazandınız da beni size öykünmeye zorluyorsunuz deyince bana sitem ettiler. Ancak sonuç alamadılar. Çünkü onlara uymadım. Böylece her birimiz kendi dükkanlarımızda bütün bir yıl alışverişle uğraştık. Fakat onlar yeniden bana gezi önerisinde bulundular. Ben yine onlara uymadım. Bu böyle tam 6 yıl sürdü. Sonunda kentten ayrılmak bakımından onlara uymak durumunda kaldım ve onlara "Kardeşlerim, elimizde kalan parayı sayalım," dedim. Saydık ve tüm paramızın 6000 dinar olduğunu gördük. Bunun üzerine kendilerine, "Bunun yarısını toprağa gömelim, başımıza bir felaket gelirse kullanabilmek için. Her birimiz ticaret yapmak üzere biner dinar alalım," dedim. "Allah görüşünü bağışlasın," dediler. Bunun üzerine parayı aldım. İki eşit parçaya böldüm. 3000 dinarı gömdüm. Geri kalan 3000 dinarı aramızda eşit olarak dağıttım. Her birimize biner dinar düşecek şekilde. Sonra her birimiz çeşitli mallar satın alarak bir gemi kiralayıp tüm mallarımızı içine taşıttık ve yola koyulduk. Yolculuk tam bir ay sürdü. Bu sürenin sonunda bir kente ulaşıp burada mallarımızı sattık. Her bir dinara karşılık 10 dinar kar sağladık. Sonra bu kentten ayrıldık. Denizin kıyısına ulaştığımızda orada eski ve yıpranmış giysiler içinde bir kadın gördük. Kadın benim yanıma yaklaştı, elimi öperek, "Efendim, yardım edip beni kurtarır mısınız? Ben size elbet bunun karşılığını öderim," dedi. "Kuşkusuz yardım edip seni kurtarırım ama karşılığını ödemek zorunda olduğunu düşünme," dedim. Bana, "Öyleyse benimle evlenin, beni kendi ülkenize götürün, size tüm varlığımı adayayım, bunu benden esirgemeyin. Ben minnettarlığın ve iyiliğin ne olduğunu bilenlerdenim, benim fakir görünüşümden de utanmayın," dedi. Bu sözleri duyunca ona ta içimden bir acıma duydum. Zira kudretli ve yüce Tanrı'nın iradesine karşı durmak mümkün değildir. Onu yanıma aldım. Zengin elbiseler giydirdim ve gemide altına şahane halılar serdim. Ona tam ve yürekten ve de incelikli bir karşılamada bulunmamdan sonra yola koyulduk. Yüreğim onu büyük bir aşkla sevdi ve o andan itibaren gece ve gündüz hiç yanımdan ayırmadım. Kardeşlerimin arasında sadece ben onunla ilgileniyordum. Bu yüzden kardeşlerim beni kıskandılar. Benim zenginliğime ve mallarımın üstün niteliğine de imreniyorlardı. Bende olan her şeye açgözlülükle bakıyorlar, benim ölümümü ve paramı ele geçirmeyi düşünüyorlardı. Çünkü şeytan davranışlarını onlara en güzel renkler içinde gösteriyordu. Bir gün karımın yanında uyurken bize yaklaşıp ikimizi de alarak denize attılar. Karım suda uyandı, bir çırpıda değişip ifrite dönüştü. Beni omzuna aldı ve bir adaya götürüp bıraktı. Sonra bütün gece gözden kayboldu. Sabahleyin dönüp bana, "Beni tanımadın mı? Senin karınım ben. Yüce Tanrı'nın izniyle seni ölümden kurtarıp buraya getirdim. Çünkü bil ki ben bir ecinliyim. Gördüğüm andan beri gönlüm seni sevdi. Sadece Allah böyle istediği için ve ben Allah'a ve koruyup kutsadığı peygamberine inanırım. Fukara kılığında senin yanına geldiğim halde yine de benimle evlenmek istedin. O zaman ben de karşılık olarak seni sudan çıkarıp ölümden kurtardım. Kardeşlerine gelince onlara çok kızdım. Kuşkusuz onları öldürmem gerek," dedi. Bu sözleri duyunca çok şaşırdım. Yaptığına teşekkür ettim ve ona, "Kardeşlerimin yok edilmesine gelince gerçekten buna gerek yok," dedim. Sonra ona başından sonuna kadar kardeşlerimle aramızda olup bitenleri anlattım. Sözlerimi duyunca bana, "Ben bu gece onların yanına uçacağım ve gemilerini batıracağım, ölüp gitsinler," dedi. Ona, "Allah aşkına sakın bunu yapma. Zira atasözü, ey layık olmayan kimseye yardım eden, bil ki suçlu işlediği suçuyla zaten yeterince cezalandırılmıştır," der. Sonra, "Ne de olsa onlar benim kardeşlerimdir," dedim. Bana, "Mutlaka onları öldürmem gerek," dedi. Boşuna hoşgörüsüne sığındım. Sonra beni omuzlarına aldı, uçtu ve evimin taraçasına bıraktı. Evimin kapılarını açtım. 3000 dinarı sakladıkları yerden çıkardım ve gerekli iş ve adet hükmündeki hatır ziyaretlerini yaptıktan sonra dükkanımı açtım. Yeniden mal satın aldım. Akşam olunca dükkanımı kapadım. Eve dönünce bir köşeye bağlanmış bu iki köpeği gördüm. Beni görünce ayağa kalkıp ağlamaya, giysilerime sürtünmeye başladılar. O anda karım koşarak geldi ve "Bunlar senin kardeşlerin," dedi. Ona "Ama kim bunları bu hale sokmuş?" diye sordum. "Ben, büyü alanında benden daha iyi bilgili olan kız kardeşime rica ettim. O da bunları 10 sene geçmeden kurtulmamak üzere bu hale soktu," dedi. İşte ey kudretli ecinli, bundan dolayı buraya geldim. Artık 10 sene dolduğu için baldızımı bulup onları kurtarmasını dileyeceğim. Buraya ulaştığımda şu iyi yürekli genci gördüm. Serüvenini öğrendim. Onunla aranızda olup biteceği görmeden de bir yere gitmek istemedim. Benim öyküm de böyle deyip sözünü bitirmiş. Ecinli, bu gerçekten şaşırtıcı bir öykü. Cinayeti karşılayacak cezanın 1/3'ünü daha affediyorum demiş. Bunu izleyerek katırın sahibi olan 3. şeyh öne çıkmış ve Ecinli'ye, ben sana bu ikisininkinden de harika bir öykü anlatacağım demiş. Sen de bana karşılığında cinayetin geri kalan kan bedelini bağışlayacaksın. Ecinli, peki öyle olsun diye yanıt vermiş ve 3. şeyh anlatmaya başlamış. 3. şeyhin öyküsü. Ey sultan, ey ecinliler başı, bu katır benim karımdı. Bir zamanlar yolculuğa çıkmış, ondan tam 1 yıl uzakta kalmıştım. İşlerimi bitirince bir gece ansızın onun yanına döndüm ve onu yatağın halı örtüsü üzerinde bir zenci köleyle yatarken buldum. Orada ikisi konuşuyor, kırıtıyor, gülüyor, öpüşüyor ve şakalaşarak birbirini azdırıyorlardı. Beni görür görmez karım hemen ayağa kalkıp bir testi suyla üzerime saldırdı. Bu testiye bazı sözcükler mırıldandı ve suyu üzerime serpti. Bana da kendine özgü kılıktan çık, köpek kılığına gir dedi. Ben hemencecik bir köpek oldum. Beni evden kovdu. Çıktım. Uzun süre sokaklarda süründükten sonra bir kasap dükkanına ulaştım. Dükkana yaklaşıp oradaki kemik parçalarını yemeye başladım. Dükkan sahibi beni fark etti ve alıp evine götürdü. Kasabın kızı beni görünce hemencecik yüzünü örttü ve babasına, ''Böyle mi yapılır? Birlikte bir erkek getiriyor ve eve sokuyorsun.'' dedi. Babası, ''Hani nerede bu erkek?'' diye sorunca, ''Bu köpek bir insanoğludur. Onu bir kadın büyülemiş. Ben onu kurtarma gücüne sahibim.'' diye yanıt verdi. Bu sözleri duyunca babası, ''Öyleyse Allah aşkına onu kurtar kızım.'' dedi. Kız eline bir testi su aldı, üzerine birkaç sözcük mırıldandıktan sonra birkaç damlasını üstüme serpti ve ''Bu kılıktan çık, ilk haline dön.'' dedi. Hemen eski halime döndüm ve genç kızın elini öptüm. Ona, şimdi senden beni büyüleyen karımı büyülemeni diliyorum dedim. Bunun üzerine bana bir miktar su verdi ve, karını uyur vaziyette bulursan onu bu suyla ıslat. İstediğin kılığa girecektir dedi. Gerçekten onu uyurken buldum ve üzerine su serperken, bu kılıktan çık katır şekline gir dedim. Hemen o an katıra dönüştü. Ecinli katıra dönerek, doğru mu bu anlattıkları diye sormuş, katır başını öne doğru sallayıp hal diliyle, ah evet, ah evet çok doğru demek istemiş. Bu öykü Ecinli'yi zevk ve heyecanla titretmiş ve ihtiyara kanın geri kalan 1/3'ünü bağış olarak sunmuş. Tam o sırada Şehrazat günün doğmakta olduğunu görerek verilen izni aşmak istemediğinden yavaşça susmuş. Bunun üzerine kız kardeşi Dünyazat, ''Ablacığım sözlerin ne kadar tatlı, zarif ve güzel ve de kulağa ne kadar hoş geliyor.'' demiş. Şehrazat, ''Ama şah beni bağışlar yine hayatta kalırsam gelecek gece anlatacaklarımın yanında hiç kalır.'' yanıtını vermiş. Şah kendi kendine, ''Doğrusu öykünün şaşırtıcı sonunu öğrenmeden onu öldürmeyeceğim.'' demiş. Sonra şah ile Şehrazat geceyi sabah oluncaya kadar sevişerek geçirmişler. Bundan sonra şah çıkıp divana gitmiş. Vezir de öteki saraylılar da gelmişler. Salon dolunca şah yargılayıp atamalar yapmış. Buyruklar verip işlerini tamamlamış. Bu böylece akşama kadar sürmüş. Sonra divan dağılmış. Şah Şehriyar da sarayına dönmüş. Ve 3. gece gelince Dünyazat, ablacığım demiş, senden anlattığın öyküyü tamamlamanı rica ediyorum. Şehrazat da, tüm dost ve cömert yüreğimle diyerek yanıt vermiş. Sonra da sözünü sürdürmüş. Ey bahtı güzel şahım! İşittim ki 3. şeyh, 3'ünün en şaşırtıcı olan öyküsünü anlatınca Ecinli çok şaşırmış ve de zevkten ve heyecandan titreyerek, cinayetin bedelinin geri kalanını da bağışladım, taciri bırakıyorum demiş. Bunun üzerine tacir mutluluktan uçarcasına şeyhlerin önüne gelmiş. Onlara teşekkürler etmiş. Onlar da kendilerince onun ölümden kurtulmasını kutlamışlar ve sonra her biri ülkelerine gitmişler. Ancak diye sözünü sürdürmüş Şehrazat, bu öykü balıkçının öyküsü kadar şaşırtıcı değildir. Şah, neymiş bu balıkçının öyküsü diye sormuş. Şehrazat da anlatmaya başlamış. 3. ayrımın sonu, sayfa 54.